Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den hayat ölçüleri programımızda fitnelerden bahsediyorduk. Gelecekte meydana gelecek, içinde bulunduğumuz veya geçmiş fitneler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunların her birisiyle ilgili bizlere bazı haberler vermiş, bazı ikazlarda bulunmuş, nasıl davranmamız gerektiğini bizlere bildirmişler. Müslim'in Kitab-ül Fiteninden, Fitneler ve Kıyamet Alametleri kitabında, ikinci bölümde, ikinci babta, Kabe'ye kasteden, Kabe'yi yıkmak için yola çıkan ordunun yere batırılması bölümü var. Bu bölümde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifleri duyulmuş. Tabi'in bu hadis-i şerifleri bizzat işin kaynağından, sahabilerden öğrenmek için gayret ediyorlar. Ubeydullah bin el-Kıptiye anlatıyor tabiinden. Ben de beraberlerinde olduğum halde diyor, Haris bin Ebi Rebi'a ile Abdullah bin Saffan, Ümmül Mümini'nin Ümmü Seleme'nin yanına gittiler. Ona batırılacak olan orduyu sordular. Ümmü Seleme radıyallahu anha validemiz Peygamber Efendimiz'den duymuş, işitmiş bu hadiseyi. Burada hakikaten her insanın, her sahabenin meşru olduğu bazı hadis-i şerifler var. O hadislerle meşru oluyor. Peygamberimizden duyduğu o hadiseler naklediyor. İnsanlar da biliyorlar. Bu hadis falan sahabenindir. Bu hadisi şerifi falan sahabeler nakletmiştir diye. Bu yere batırılacak orduyla alakalı hadis-i şerifte Ümmü Seleme validemizden geliyor. Onu bildikleri için tabiinde bizzat ona gidiyorlar sormak üzere. Soruyorlar, bu ordudan bize bahseder misiniz? Bu nedir diye. Bu mesele İbn-i Zübeyir'in hilafeti günlerinde olduğu için ayrı bir önem arz ediyor. Ayrı bir mana kazanıyor. İbn-i Zübeyir Kabe'ye sığınmış. Mekke'de halifeliğini ilan etmiş. Haccac ile Emevi halifeleriyle mücadele halinde. Acaba bu bahsedilen şahıs İbn-i Zübeyir olabilir mi? Kabe'ye biri sığınacak. Onun üzerine ordu gönderilecek. Bu ordu mu acaba Efendimiz'in bahsettiği diye onu öğrenmek istiyorlar. Ümmü Seleme radıyallahu anha şunu söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye biri sığınacak. Bir kimse Kabe'ye sığınacak ve kendisine bir ordu gönderilecek. Onun üzerine bir ordu gönderilecek. O ordu ise Kabe'nin hürmetini dikkate almaya, onu dinlemeye, ona riayet etmeye hiç niyetli değil. Varıp Kabe'de olsa orada savaşmak, o şahsı öldürmek için bir o niyetle yola çıkmış. Bunlar, bu ordu yerin bir çölünde, bir çöle geldiklerinde, oraya vardıklarında yere batırılacaklar. Bütün ordu yere batırılacak buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben ya Resulallah, o halde zorla götürülenlerin hali ne olacak dedim. Eskiden, şimdi belki ordular müstakil hareket edebiliyor ama eskiden bir ordu bir yere gidecekse onlara bazı kervanlar da katılır, bazı insanlar da katılırlardı. Yol emniyeti açısından. Yani bu orduyla birlikte emin bir şekilde falan şehir, bir şehirden bir şehre gidelim. Yani onun istikametine denk geliyorsa bazı insanlar da katılır. Onların aslında orduyla bir alakası olmaz ama ıssız çölleri, ıssız yolları yalnız başına geçmemek için, o ıssız yolların tehlikesinden korunmak için böyle orduyla birlikte yolculuk ederlerdi eskiden. Bunları soruyor validemiz. Diyor ki peki bu orduyla alakası olmayan, niyetleri Kabe olmayan, ticaret için veya ziyaret için veya başka bir maksat için bir yerden bir yere giden insanlar da orada olurlar. Onların hali ne olacak diye soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlarla beraber o da batırılacak. Madem kötü niyetli insanların yanında bulundu, onların başına gelen beladan o da nasibini alacak, o da etkilenecek. Lakin kıyamet gününde niyetine göre diriltilecek. Kıyamet günü niyetini ise ona göre diriltilecek. İyi ise iyi, kötü, daha kötüse daha kötü bir vaziyette. Ama kötülerin yanında bulunmanın cezasını da dünyada çekmiş olacak. Burada bahsedilen çölün Medine çölü olduğu ifade ediliyor bazı rivayetlerde. rivayette Medine'de bir çöldür. Medine çölüne geldikleri zaman orada batırılacaklardır deniyor. Benzer bir rivayeti de Hafsa validemiz, Hazreti Ömer Efendimiz'in kızı, Peygamber Efendimiz'in zevceleri Hafsa radıyallahu anh'a haber veriyor. Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu beyte bir ordu gaza etmek için mutlaka kastedecektir. Fakat yerin bir çölüne vardıkları zaman ortada bulunanları batırılacak. Öndekileri sondakilerine haykıracaklar, seslenecekler öndekiler, sonrakiler. Sonra onlarla batırılacaklar ve onlardan haber veren serseriden başka kimse kalmayacak. Ordunun ortası batırılacak. Bir telaştır öndekiler sonrakilere seslenirken, haykırırken hepsi bir anda batırılacak. Bütün ordu batırılacak. Sadece bir orada ordunun battığını haber verecek bir serseri kalacak diyor. O hayatta kalacak ki o da insanlar ordunun batırıldığını bilsinler diye Cenab-ı Hak onu dışarıda bırakıyor. Bu hadis-i şerifi dinleyen bir zat diyor ki sana şahit olurum ki Hafsa'nın üzerinden yalan söylemedin. Raviye diyor. Hazreti Hafsa'dan rivayet eden zata diyor ki sen diyor Hafsa adına yalan söylemedin. Ben buna inanıyorum. Şahitlik ediyorum. Yine şahitlik ediyorum ki Hafsa da Peygamber Efendimiz'in adına yalan söylemedi. Buna ben kesin inanıyorum. Siz güvenilir insanlarsınız. Ne sen yalan söylersin, salih bir zatsın, Allah'tan korkan bir insansın, ne Hazreti Hafsa yalan söyler. Zaten Peygamber Efendimiz'in yalan söylemeyeceği malum. O zaman diyor, bu rivayete ben inanırım. Bu mutlaka gerçekleşecek bir hadisedir diyor. Yine benzer bir hadise naklediliyor. Abdullah bin Saffan Ümmül Mümininden naklen haber veriyor. Müminlerin annesinden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den Kabe'yi kastederek şöyle bir hadis-i şerif işittim. Bu beyte kuvveti, sayısı ve hazırlığı olmayan bir kavim sığınacak. Zayıf bir kavim bu Kabe'ye sığınacak. Yani kendini koruyacak bir kuvveti, düşmanını def edecek bir kuvveti olmayan, sayısı çok olmayan, bir hazırlığı, savaş hazırlığı olmayan bir grup bu Kabe'ye sığınacak. Onların üzerine bir ordu gönderilecek. Fakat bunlar yerin bir çölüne vardıklarında batırılacaklar buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisin ravilerinden Yusuf diyor ki Şamlılar o gün Mekke'ye yürüyorlardı. Mekke'ye doğru yürüyordu Şam ordusu. Bunun üzerine Abdullah bin Saffan bere bak vallahi o bu ordu değildir dedi. Efendimizin kastettiği bu ordu değildir diyor. Onu artık hangi sebeplerle söylüyor, hangi alametlerinden anlıyorsa ki gerçekten de o ordu olmadığı daha sonra anlaşılıyor. Çünkü o ordu batırılmamış. Zeyd şöyle diyor ravilerden yine bana Abdülmelik el-Amiri de Abdurrahman bin Sabit'ten o da Haris bin Ebi Rebi'a'dan o da Ümmül Mümininden naklettiler diye farklı bir yolunu bu hadis-i şerifin anlatıyor. Bu şekilde hadis-i şerifin daha kuvvetli olduğu görülmüş oluyor. Farklı bir yoldan da geliyor. Yine Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anh'a şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykusu esnasında kıpırdandı. Biz ya Resulullah uykun arasında bir şey yaptın ki evvelce bunu yapmazdın dedik. Bunun üzerine şaşılacak şey. Hakikaten ümmetimden bazı kimseler Beytullah'a sığınmış Kureyş'ten bir adam için beyte kastediyorlar. Fakat çöle vardıklarında yere batırılacaklar buyurdu. Efendimiz'e bu hadise gösterilmiş demek ki uykusunda. Kureyşli bir adam Kabe'ye sığındığı için onu yakalamak için bir grup ümmetimde insanlardan bir grup ümmetimden bir grup insan Kabe'ye saldırmak için yola çıkacak diyor Efendimiz. Ancak bir çöle geldiklerinde yere batırılacaklar. Ya Resulallah diyor Hazreti Ayşe validemiz. Şüphesiz ki yol bazen muhtelif insanları bir araya toplar. Biraz önce bahsettiğimiz gibi bir kısmı orduya yardım için, savaş için gider. Bir kısmı ticaret için gider. Orduyla birlikte gitmek istediği yere ulaşmak için, bir kısmı ziyaret için gider. Bu şekilde farklı insanlar vardır diyor. Birlikte hareket ederler. Bunların hepsi batırılırsa bu niyeti Kabe olmayan masum insanlar ne olacak diye soruyor Hazreti Ayşe validemiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap veriyorlar. Evet, onların içinde kasıtlısı, kasıtlı olarak Kabe'yi yıkmak kastıyla gelen, orada savaşmak niyetiyle gelenler olur. Mecburu olur, mecburen zorla getirilenler olur. Korkuyla zorla orduya alınanlar. Yolcular olur. Yol emniyeti için orduyla birlikte yolculuk yapanlar olur. Bunlar bir helakle helak olur. Her birisi toptan helak edilirler. Muhtelif yerlerden çıkarlar. Ama tekrar diriltilirken kendi niyetlerine göre farklı şekilde diriltilir bu insanlar. Allah Teala onları niyetlerine göre haşreder. Niyetlerine göre diriltir. Kötü niyetli olanlar ona göre, iyi niyetli olanlar ona göre, kendisi ticareti helal kazancı için gidenler ona göre, her birisi kendi niyetine göre diriltilir. Yine bu çölün Mekke ile Medine arasında bir yer olduğu ifade ediliyor. Beyda, çöl manasına giden bu kelimenin Mekke ile Medine, yani bu ordunun yere batırılacağı yerin burası olduğu anlaşılıyor. Bu hadis-i şeriflerden muhterem dinleyenler anladığımız şudur. Çok açık bir şekilde anlaşılıyor ki zalimlerden uzak kalmak gerekiyor. Yani yanında bulunduğumuz insanları biraz tanımamız gerekiyor. Kimin yanında görünüyoruz, kimin yanında duruyoruz, kimin yanında bulunuyoruz, kimin sayısını çok gösteriyoruz, kimin karaltısını artırıyoruz. Bu konuda biraz firasetli olmak, biraz uyanık olmak gerekiyor. Eğer kötü niyetli insanlarla, inançsız insanlarla, Cenab-ı Hak'tan uzak insanlarla berabersek hemen oradan uzaklaşmak gerekiyor. Eğer uzaklaşmazsak ne olur? O kötü insanların başına gelen belalar, musibetler, cezalar bize de sirayet eder. Masum olanlara da isabet edebilir. Bu sebeple masum olanlara da firasetli davranarak cezayı hak eden insanlarla bir arada görünmemeli, aynı karede olmamalı, aynı mekanda bulunmamalılar. Onlardan ayrı durmalı, uzak durmalılar. Kötü insanlarla bir görünmemeli, aynı yerde görünmemeli. Onlardan uzaklaşmalı. Niyetimiz her ne kadar benim kalbim temiz, herkes kendi niyetinden sorumlu, herkes kendi yaptığından sorumlu gibi düşünmemek lazım. Herkes kendi, her koyun kendi bacağından asılır diye düşünmemek lazım. Böyle Behlül Dağ Hazretleri ikaz edermiş zaman zaman Harun Reşit'e, o da demiş ki her koyun kendi bacağından asılır, sen karışma gibi cevap verirmiş de bir gün o kimse görmeden sarayın çatısına üst taraflara gitmiş bir koyun asmış. Koyunu yüzmüş, derisini asmış veya ölü vaziyette. Sonra bir müddet sonra bir koku yayılmış. Ortalıkta araştırıyorlar. Nerede bu kokuyu buluyorlar, kaynağını. Bir koyun yukarıda kokmuş. Asılı çatıda. Kim astı bunu araştırırken Behlül Dana'yı buluyorlar. O asmış. Diyorlar niye astın? Ya size ne diyor, her koyun kendi bacağından asılır. Koyun asılmış orada azap çekiyor, ceza çekiyorsa size ne? Size ne oluyor ki? Diyorlar ki iyi ama kokudan duramıyoruz diyorlar. Yani saray koktu her taraf. Pis kokuyor. Diyor hani siz diyordunuz her koyun kendi bacağına asılır. Kimsenin yaptığı yanlışa, kötülüğe karışmayın. Herkes kendi bilir diyordunuz. Diyorlar burada beraber yaşıyoruz. İnsanlar kötülük yapanların kötülüğünden hep beraber müteessir oluyoruz, etkileniyoruz. İyilik yapanların hayrından, bereketinden de yine aynı şekilde birlikte istifade ediyoruz. O halde insanlar içtimai varlıklardır, sosyal varlıklardır. Bir arada yaşarlar, beraber yaşarlar. Bu sebeple de insanların birbirlerini ikaz etme gibi bir vazifeleri vardır. Birbirlerini düzeltme, ıslah etme, birbirlerini doğru yola çağırma. Herkes kendi bilir ne yapacağını, ben karışmam dersen o insanın bozukluğu bize de sirayet eder. Onun kötülüklerinden biz de zarar görürüz. Biz görmezsek çoluk çocuğumuz, ailemiz zarar görür, komşumuz görür, akrabamız zarar görür. Bu sebeple toplumdan sorumluyuz. Yani her birimiz komşumuzdan, ailemizden, toplumumuzdan sorumluyuz. Herkes ailesine, komşusuna, sahip olmak, yardımcı olmak durumunda aynı şekilde kötülerden de uzak durmak, hatta ıslah imkanı varsa, yardımcı olma imkanı, onlara yardım etmek, öyle bir imkan yoksa onlardan uzaklaşmak, zarar görmemek için uzaklaşmak gerekiyor. Muhterem dinleyenler, İmam Müslim Hazretleri Sahih isimli kitabında Fiten bölümünde, Kitabul Fiten'in 3. babında yağmur gibi yağan fitnelerden bahsediyor. Yeryüzüne inip de yağmur birikintiler gibi bazı yerlerde öbeklenen, biriken fitnelerle ilgili 3. babını buna ayırmış. Üsame radıyallahu anh'den naklediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin kalelerinden biri üzerine çıkmış. Yüksek kaleler var Medine'de. O kalelerin üzerine çıkmış birisinin şöyle buyurmuşlar: "Benim gördüğümü görüyor musunuz? Ben sizin evlerinizin arasında fitnelerin yerlerini yağmur yerleri gibi görüyorum." Bazı evler arasında birikmiş böyle. Yağmur yağıp su birikintileri olur. Yağmur gibi belki de gökyüzünden yeryüzüne iniyor fitneler. Her yere iniyor ama bazı yerlerde daha çok birikiyor. Oralarda onları görüyorum diyor Efendimiz. Müstakbel, istikbale dair bilgi vermiş oluyor Efendimiz. Nerelerde fitne zuhur edecek? Onu gördüğünü haber veriyor. Veya bunu şöyle de anlamak mümkün: yağmur gibi üzerinize fitnelerin yağdığını görüyorum. Gelecekte böyle üzerinize fitneler yağacak şeklinde de bir haber vermiş oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o fitneler, imtihanlar, karışıklıklar, bozukluklar zamanı ile ilgili ikazı işe şöyle. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'den işitmiş, bizlere naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: bir takım fitneler olacak. Gelecekte fitneler olacak. O zaman, o fitnelerin olduğu zaman, karışıklıkların, iki grubun, insanların muhtelif gruplara ayrıldığı, birbirleriyle mücadeleye başladığı, her birisinin kendisini doğru, başkasını yanlış gördüğü, kimin haklı, kimin haksız olduğunun pek anlaşılamadığı, böyle karışıklık zamanlarına fitne zamanları deniyor. İnsanların dinlerinden fire verdikleri, dinlerinden zarara uğradıkları, mallarından, canlarından zarara uğradıkları, böyle karışıklık devreleri, fitne devreleri, huzurun ihlal edildiği devreler, o devreler olacak diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O fitnelerde, o esnada oturan insan ayakta durandan daha hayırlıdır. Ayakta duran yürüyenden daha hayırlıdır. Yürüyen koşandan daha hayırlıdır. Kim o fitnelerin önünde durursa fitneler onu yıkıp geçer. Kırar, devirir geçer. Her kim o fitneler zamanında sığınacak bir yer bulabilirse hemen oraya çekilsin. Burada kastedilen nedir? O fitne, karışıklık, kimin haklı olduğunun bilinemediği zamanlarda, kim doğru, kim yanlış bilinemediği zamanlarda, bir çözüm, bir çare, bir ıslah bulunamadığı zamanlarda müdahil olmamak, işin içine girmemek, geride durmak, hareketsiz olmak, o fitneyi daha da artırmamak bizden isteniyor. Onun için de oturan daha hareketsiz, ayakta durandan daha hayırlı. Ayakta duran yürüyenden daha hayırlı, daha ona göre hareketsiz durumda, hareketler daha az. Yürüyen koşandan daha hayırlı, daha az hareketi var, daha az karışıyor fitnelere. Demek ki yani çekimsel durmak, kenarda durmak, bu işlere karışmamak, karışık ortama bir şeyde, ateşte sen götürmemelisin. Bu şekilde kenarda durarak fitnelerden kendini korumak gerekiyor. Burada da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bir sığınak bulabilirse, bu fitnelerin görmeyeceği, fitnelere yaklaşmayacağı, korunacağı bir yer bulsa hemen oraya sığınsın buyuruyor. Kendini koruma açısından, fitnelerden korunmak için, kaçmak için bir yere sığınmanın hayırlı olduğu söyleniyor. Bu hadis-i şerifin diğer rivayetinde şu ilave de var: namazlardan bir namaz vardır ki bu namazın kim vaktini geçirirse sanki ailesi ve malı tek bırakılmış gibi olur. Ailesi ve malı elinden alınmış, onları kaybetmiş, tek başına kalmış bir insan gibi olur. Bu namazı kaçıran insan. Demek ki namazları kaçırmamak, cemaatle namaza devam etmek, fitne zamanları bile olsa sadece namaza gidip gelmek, ondan sonra ortalıkta görünmemek istenen bu. Bu cemaatle namazın hangisi olduğu da gizlenmiş. Bu ikindi diyen var, sabah namazı diyen var, öğle namazı diyen var. Bu gizlenmesinin sebebi de insanların her namaza gitmesi, cemaatle namazın her birine devam etmesi. Cemaatle namaz bu kadar önemli ki fitne zamanlarında bile insanlara oturmak, geri durmak, sığınağa saklanmak tavsiye edilirken, ama cemaatle namazı kaçırmamak, cemaate devam etmek, bunun o kadar ne kadar önemli olduğu burada bir daha vurgulanmış, tebarüz ettirilmiş oluyor. Bugün bunu tekrar düşünmemiz gerekiyor, tekrar anlamamız gerekiyor. Cemaatle namaz hususunu tekrar gündeme getirmek, büyük bir mazeret, özür olmadıkça cemaatten geri kalmamak gerekiyor. Buradan onu anlıyoruz muhterem dinleyenler. İnşallah kısa bir aradan sonra yine aynı konuya devam edeceğiz inşallah. Muhterem dinleyenler, fitnelerden bahsediyorduk. İmam Müslim'in Sahih kitabının fitneler bölümünden. Yağmur gibi, fitnelerin yağmur gibi inmesi. Yağmurun inmesi gibi fitnelerin de üzerimize yağması. Efendimiz buna haber veriyordu. Yine Ebu Hureyre'den benzer, biraz önce aradan önce okuduğumuz hadis-i şerife benzer bir hadis-i şerif. Bir fitne olacaktır. Gelecekte fitne olacak. O fitnede uyuyan uyanık olandan daha hayırlıdır. Uyanık olan ayakta durandan daha hayırlıdır. Ayakta duran da koşandan daha hayırlıdır. Her kim bir sığınak yahut korunacak yer bulabilirse hemen sığınsın. Demek ki fitnelerden uzak durmak, fitne karışıklık ortamı, bir şeyin kimin haklı, kimin haksız olduğunu bilinemediği, huzurun ihlal edildiği, hakların zayi edildiği, insanların zarar gördüğü, maddi, manevi zarar gördüğü şeyler fitne oluyor. İnsanların zihnini bulandırmak, itikadını sarsmak, ibadetlerle ilgili gayretini sarsmak, insanların dinen zarara uğraması. En büyük fitne bu, insanın dininde olan fitne. Sonra malında olan fitne, karışıklık sebebiyle insanların işte gösterilerde dükkanları yakılan, yıkılan, vitrinleri kırılan insanlar, fitne zamanlarında mal itibariyle zarar gören insanlar, evleri, dükkanları, arabaları zarar gören insanlar, insanın malında fitnesi, fitne imtihan ediliyor, imtihan görüyor. Bu dönemlerde, böyle karışıklık dönemlerinde uzak durmak, fitnelerden olabildiğince insanın kendisini uzak tutması, o fitneyi daha da alevlendirmemesi, daha da büyütmemesi gerekiyor. Efendimiz bize bu tavsiyede bulunuyor. Öyle bir zamanlar gelecek diyor. O tür karışıklık zamanlarında sükuneti tercih edin. Uyuyan insan uyanık olanın daha hayırlıdır. Uykudayken o fitne geçer gider. O da bu işlere karışmamış olur. Uyanık olan da ayakta durandan. Uyanık ama yatıyor veya oturuyor. Ayakta durandan daha hayırlı. Ayakta duran koşandan daha hayırlı. Her kim bir sığınak yahut korunak bulabilirse oraya sığınsın. Fitnenin nereden gelip zarar vereceği bilinemez, kendisini korusun buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Osman Eşşaham rivayet ediyor. Diyor ki ben Ferkat Es-Sebehi ile birlikte Müslim bin Ebi Bekre'ye gittik. Ebu Bekre radıyallahu anh sahabi, Taif'ten kaçarak Taif kalesinden Efendimiz'e sığınıp iman eden sahabilerden birisi bu. Bekre çıkrık manasına geliyor. Yüksek kaleden orada bir makara çıkrık koyup iple oradan aşağı inip o kaleden kaçıp peygamberimize sığındıkları için bu künyeyle Ebu Bekre diye anıldığı söyleniyor. Bu sahabenin oğlu Müslim. O Müslim'e gidiyorlar tabiinden. Diyorlar ki senin baban sahabiydi. Babandan bize bir hadis-i şerif naklet. Bu zat Müslim kendisi evindeydi. Yanına vardık ve babanın fitneler hakkında bir hadis rivayet ederken işittin mi diye sorduk. Demek ki sıkıntılı zamanlar gelmiş. Bu Müslümanlar bunu almışlar. Çare arıyor. Nasıl kurtuluruz bu sıkıntılardan? Bu tür böyle karışık ortamlar, fitne imtihan ortamlarında nasıl hareket etmemiz gerekir? Acaba Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta ne buyurdu diyerek hemen sahabinin oğluna koşurlar. Diyorlar ki sen babandan bu hususla ilgili bir şeyler duydun mu? Efendimiz bize nasıl bir ölçü veriyor? Hayat ölçüleri diyoruz ya, işte Efendimiz'den nasıl bir hayat ölçüsü bize nakledebilirsin? Bu tür karışıklık zamanlarında ne yapmak gerekir diye. O da Müslim diyor ki evet, Ebu Bekre'yi, babamı hadis rivayet ederken işittim. Şöyle buyuruyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bir takım fitneler olacaktır. Dikkat edin. Sonra bir fitne daha çıkacak. Bir takım fitneler olacak. Sonra bir takım yine fitneler olacak. O fitnede oturan yürüyenden daha hayırlıdır. Yani burada görüyoruz ki zaman zaman fitneler zuhur edecek diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir fitne gelecek. O karışıklık dönemi bitecek. İnsanlar huzura, sükuna erecekler. Güzel günler gelecek. Sonra tekrar karışık günler gelecek. Bu şekilde zaman zaman insanları imtihan ediyor Cenab-ı Hak. Zaman zaman karışık günler, sıkıntılı anlar gelecek. İnsanlar mallarında, canlarında zarara uğrayacaklar. Cenab-ı Hak onları imtihan ediyor. Nasıl hareket edeceklerini bakıyor. Onlara kıyamet gününde onlara delil olarak gösterecek. Siz şöyle hareket ettiniz diye. O fitne zamanlarında buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Oturan yürüyenden daha hayırlıdır. Yürüyen fitneye koşandan daha hayırlıdır. Dikkat edin ki fitne indiği veya olduğu vakit kimin develeri varsa hemen develerin başına gitsin. Yani şehirden, yerleşim birimlerinden, köyden uzaklaşıp dağ başlarında, ovalarda, arazide, merada hayvanlarla meşgul olsun, hayvanlarla beslesin, büyütsün, onlarla geçimini sağlasın, insanlardan biraz uzaklaşsın. Kimin koyunu varsa koyunlarının başına gitsin. Hemen koyunlarla meşgul olsun, insanlardan bu aklı, fikri karışık, niyetleri bozulan insanlardan uzak dursunlar. Kimin arazisi varsa, bağı, bahçesi hemen oraya gitsin. Onun başına gitsin. Yani bu niyeti, aklı, iradesi olmayan bu varlıklarla geçinmek o zamanlar daha kolay olur. Normalde insan toplum içerisinde bulunmaya teşvik edilir Müslüman. İçtimai birleşmeksi, içtimaileşmesi, sosyalleşmesi teşvik edilir. Ama fitne zamanlarında biraz sosyallikten uzak durmak, içtimaileşmekten uzaklaşmak, İnsanlardan kaçmak adeta, hayvanlarla meşgul olmak, araziyle, bağ bahçeyle meşgul olmak tavsiye ediliyor. Efendimiz onların başına gitsin buyuruyor. Orada bulunan bir sahabi, ya Resulallah, devesi, koyunu, arazisi olmayan o ne yapsın? Onun hakkında ne buyurursunuz diye soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kılıcını alsın, keskin tarafını bir taşa çalsın. O taşa vurarak kılıcın keskinliğini gidersin. Ve kurtulmak isterse eğer gücü yettiğince o fitneden kurtulmaya çalışsın. Allah da onu kurtarır. Kendisini kurtarmaya çalışsın. Gücü yeterse, gücü yettiğince kendisini fitnelerden uzak tutsun. Buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra da Allah'ım tebliğ ettim mi? Allah'ım tebliğ ettim mi? Allah'ım tebliğ ettim mi diye Cenab-ı Hakk'ı şahit tutuyor. Ya Rabbi görüyorsun ben onlara senin bana verdiğin bilgileri ulaştırdım. Onlar kendilerini kurtaramazlarsa artık bu fitneye dalarlarsa ben mesul değilim. Ben üzerime düşen vazifeyi yaptım. Tebliğde bulundum buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bir sahabi ya Resulallah mecbur edilir de iki saftan birine, iki gruptan birine, iki ordudan birine yahut iki fırkadan birine götürülsem, zorla beni savaşa götürseler ve beni bir adam kılıcıyla vurup yahut bir okla öldürse o zaman ne olur durum? Ne buyurursunuz diye soruyor. O öldüren zatın hali nedir? İki grupta Müslüman birbirine girmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem kendi günahını hem de senin günahını yüklenir ve cehennemliklerden olur buyurdular. Ayet-i kerimede geçtiği gibi en tebu'e bi ismi ve ismike fetekune min ashabin nar. Hazreti Adem'in oğlu Habil Kabil'e diyor ki sen beni öldürmek için elini uzatsan da ben seni öldürmek için sana elimi uzatmam. Sen diyor benim de günahımı kendi günahında yüklenip cehennemliklerden olursun diyor. Efendimiz de benzer cevap veriyor. Böyle fitne zamanlarda Müslüman Müslümanı öldürürse diyor iki günahı da yüklenir cehennemliklerden olur buyuruyor. Okuduğumuz, gördüğümüz bu hadis-i şeriflerde fitnelerin yağmura benzetilmesi, kıymetli dinleyenler, yağmurun yağması gibi üzerimize fitnelerin yağması, bazı yerlerde daha çok birikmesi, bazı yerlerde daha hafif geçmesi, bu fitnenin, bu teşbih, bu benzetme fitnelerin çok olduğunu, olacağını ve umumi bütün insanlara neredeyse isabet edeceğini göstermek için yapılmış böyle benzetme teşbihler. Yani fitneler çıktığı zaman yalnız bir taifeye mahsus kalmayacak, bir gruba, bir grup insana mahsus kalmayacak, bütün insanlara sirayet edecek. Hadis-i şerif Müslümanlar arasında zuhur edecek Cemel, Sıffin, Hazreti Osman ve Hazreti Hüseyin'in şehadetleri gibi vakalara işaret ediyor. Onlar da var bu işaret içerisinde. Daha sonra olan hadiseler de var. Belki bundan sonra olacak fitneler de var. Her birisi Efendimiz bunlara karşı bizleri ikaz ediyor. Nitekim bir mucize olarak da bu haberlerin bir kısmının gerçekleştiğini görüyoruz. Gerçekleşen haberlere bakarak diğerlerinde gerçekleşeceğine şüphemiz kalmıyor. Zaten mümin olarak Efendimiz bir haber verdiyse ona inanmak bizim boynumuzun borcu. Efendimiz es-sadık el-mesduk, doğru söyleyen, hiçbir doğru yanılmayan, Cenab-ı Hak tarafından da doğru söylediği, tasdik edilen, bütün insanlar tarafından da tasdik edilen bir insan olduğu için onun verdiği haberlerin mutlaka olacağını biliyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o fitnelerde oturan ayakta olandan daha hayırlıdır gibi cümleleri ile bu fitnelerin tehlikesinden kaçmaya teşvik ediyor bizi. Geri durmak, kaçmak, kılıcı taşa vurup körletmek, kılıcın keskin tarafını körletmek emri bazı insanlar, bazı alimler bu hakiki manadadır diyorlar. Gerçekten kılıcını, silahını bir şekilde imha etsin, kesmez hale, iş görmez hale getirsin şeklinde anlıyorlar. Hakiki manada bazıları da bunun bir mecaz olduğunu, harbi bırakmak manasında olabileceğini söylüyor. Yani her halükarda savaşmayı terk etmek, savaştan uzak durmak, fitnelerden uzak durmak. Çünkü neyin ne olduğu, kimin haklı, kimin haksız olduğu belli değil. İnsan orada haksız bir yere masum bir Müslümanı öldürebilir, bir Müslümanın kanına girebilir. Bu şekilde büyük bir vebal altına girmiş olabilir. Bu sebeple en güzeli uzak durmak, karışmamaktır. Ulemamız, alimlerimiz fitne zamanında harp etmenin caiz olup olmadığı konusunda ihtilaf etmişler. Bazıları Müslüman arasında çıkan fitnelere karışarak harp etmenin caiz olmadığını söylemiş. İki grup, iki Müslüman grup karşı karşıya gelirse orada harp etmek caiz değildir diyorlar. Onlara göre fitneciler bir kimsenin evine girerek öldürmek isteseler kendini dahi müdafaa etmemesini söylüyorlar. Yani sesini çıkarma, gelsin öldürsün seni, haksız yere öldürmüş olur diyor. Ashab-ı kiramdan Ebu Bekir'e bu hadis-i şerifi rivayet eden sahabi ile diğer bazıları bu görüşteler. Onların mezhebi bu şekilde. İbni Ömer, İmran bin Husayn ve bazılarına göre de fitneye karışmak caiz değil, ancak icabında nefsini müdafaa meşrudur. Yani sana saldırdıklarında kendini müdafaa edebilirsin. Meşru bir nefsi müdafaada bulunabilirsin diyor bazı sahabilerde. Onların içtihadı da o şekilde. Bu iki mezhepte, grupta İslam'da çıkan fitnelere karışmamak lazım geldiğinde müttefikler, ittifak ediyorlar. Yani karışmamak gerekiyor ama ayrıldıkları nokta nedir? Ebu Bekir radıyallahu anh, eğer sana saldırsa bile sesini çıkarma, ona karşılık verme diyor. Diğer sahabiler de saldırırsa kendini müdafaa edebilirsin. Bu esnada öldürürsen karşı tarafı da mesul olmazsın diyorlar. Ashab-ı kiramın ekserisi, çoğunluğu, tabiun, sahabeden sonra gelen insanlar, nesil ve bilumum alimlerin çoğunluğuna göre fitne zuhurunda haklı tarafa yardım etmek ve onlarla beraber olup asilere karşı harp etmek vaciptir diyorlar. Demek ki ashab-ı kiramın çoğunluğu, tabiinin çoğunluğu ve alimlerin çoğunluğu, çoğunluğun görüşü ise böyle fitne zuhuru esnasında haklı taraf tespit edildiğinde, haklı taraf görüldüğünde onlara yardım etmek, onlarla beraber olup asi olan kimseler, isyankar olan, meşru olan bir devlet başkanı olur. O imanlı bir mümindir. Allah'a asi gelmeye, günah işlemeye emretmiyordur. Ona karşı diğer Müslümanlar da karşı duruyordur. Bir grup Müslüman karşı çıkmıştır. Bunlara asi deniyor. O asilere karşı mücadele edip onları sindirmek mümkündür, caizdir demişler. Ashab-ı kiramın, tabiinin ve alimlerin çoğunluğu İmam Nevevi sahih olan da budur demiştir. Yukarıda gösterilen 3-4 farklı görüşten en sahih olanı, doğru olanı budur. Nedir o görüş? İki grup karşı karşıya geldiyse Müslümanlardan, bir grup haklı, bir grup haksız olduğu, bir grubun asi olduğu, bir grubun meşru bir idareci etrafında toplandığı biliniyorsa, o zaman diyor haklı olan tarafa yardım etmek, asi olan tarafı bu işten vazgeçirmek gerekir. İmam Nevevi Hazretleri bu şekilde söylüyor. Sahih olan da budur, bu görüştür diyor. Ahnef bin Kays radıyallahu anh sahabi anlatıyor. Yola çıktım diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh'a yardım etmek için yola çıktım. Ebu Bekre ile karşılaştım. Diğer sahabi, biraz önceki hadisi rivayet eden sahabi ile karşılaştım. Bana nereye gidiyorsun ey Ahnef diye sordu. Ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amca oğluna yardıma gidiyorum. Ona yardım etmek istiyorum dedim. Bana ey Ahnef dön, geri dön. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi iki Müslüman kılıçlarıyla yüz yüze gelirse, karşı karşıya gelirse katil de maktul de cehennemdedir. Öldüren de öldürülen de cehennemdedir buyururken işittim dedi. Ben ya Resulullah haydi katil öyle. Katili anladık, öldürdüğü için cehennemde, bir Müslüman öldürdüğü için. Ya maktule ne oluyor? Öldürülene ne oluyor? O niye cehenneme giriyor dedim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o da arkadaşını öldürme niyetindeydi. O da öldürmek için saldırıyordu. O da o niyette olduğu için ikisi de cehennemi hak etmiş oldular ceza olarak. Ebedi bir cehennem olmaz ama cezadan çekinceye kadar cehenneme girerler buyurdu. O zaman diyor Ebu Bekir'e radıyallahu anh geri dön diye Ahnef radıyallahu anh'a tavsiyede bulunuyor. Biraz önce söylediğimiz gibi malumunuz Ebu Bekir radıyallahu anh bu tür fitne zamanında sana saldırsa bile nefsini dahi müdafaa etmeme görüşünü söylemişti. Bu görüşüne binaen arkadaşını da yoldan çevirmek istiyor. Ama tercih edilen daha doğru olduğu söylenen görüşe göre haklı tarafa yardım edileceği söyleniyordu. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh'ın rivayetle iki Müslüman kılıçlarıyla karşılaşırsa katil de maktul de cehennemdedir buyuruyorlar. Farklı bir yoldan gelen rivayet. Benzer bir rivayette yine Ebu Bekir radıyallahu anh'dan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İki Müslümandan biri din kardeşine silah çekerse bunların ikisi de cehennemin kenarındadır. Silah çekip birbirleriyle savaşma niyetlerini gösterdikleri zaman cehennemin kenarına gelmiş oluyor bu insanlar. Biri diğerini öldürürse ona hep birden girerler. Birisi öldürdüğü an ikisi birden cehenneme girer. Niye? Diğerinin niyeti de öldürmekti. Bu şekilde fitne zamanlarında, karışık zamanda insan bir anda cenneti kaybedip cehenneme düşebilir. Dininde zarara uğrayabilir. Malında, canında, evladında zarara uğrayabilir. Cenab-ı Hak fitnelerden, fitne zamanlarından muhafaza buyursun. Fitnelere düştüğümüz anda da oradan selametle, kolaylıkla kurtulmayı nasip eylesin. Huzurlu günler inşallah ikram eylesin bizlere, bütün müminlere. Hemmam bin Münebbih tabiinden Ebu Hureyre Hazretleri'nin talebesi Ebu Hureyre'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize rivayet ettikleri şunlardır diyerek bir takım hadisler okudu. Yine gelecekle ilgili Efendimiz haber veriyorlar. İki büyük fırka, grup birbiriyle savaşmadan kıyamet kopmayacaktır. Halbuki bunların davaları birdir. Aynı davaya gidiyor. İkisi de Müslüman, ikisi de imanlı, ikisi de doğru olduğunu söylüyor, haklı olduğunu söylüyor. Belki Müslümanlara yardımcı olmak için savaşıyor ama böyle iki grup karşı karşıya gelecek diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hemmam bin Münebbih bu yazdığı sayfaları yazılı yazma halinde daha sonra talebelerinden nakledilerek yakın zamanlarda yazma halinde bulundu. 4 nüshası bulundu. Bunu Muhammed Hamidullah rahmetli neşretti. Hemmam bin Münebbih'in sahifesi diye Ebu Hureyre Hazretlerinden bizzat işiterek yazdığı hadis-i şerifler. Yani sahabinin ağzından bize kadar direkt gelen bu kitap bugün piyasada da var, satılıyor. Hemmam bin Münebbih'in sahifesi şeklinde tercüme edildi. Türkçe tercümesi de var. Bakıyoruz hakikaten daha sonra an fulan haddesine akbarına şeklinde birbirlerinden naklederek kitaplarına geçiren Buhari'deki, Müslim'deki hadis-i şerifleri mukayese ettiğimizde bu hadis-i şeriflerin aynen bize doğru bir şekilde geldiğini sağlamasını yapmış oluyoruz. Çünkü bizzat sahabeden yazan zatın yazma nüshaları elimize ulaştığına göre o yazma nüshalardan daha sonraki birbirinden naklederek senet yoluyla bize nakleden Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi gibi hadis kitaplarına baktığımızda, mukayese ettiğimizde aynı hadis-i şeriflerin kelimesi kelimesine aynen bize nakledildiğini görmüş oluyoruz. Yine bir hadis-i şerifle inşallah bugünkü programımızı bitirelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan naklediliyor. Her çoğalmadıkça kıyamet kopmayacaktır buyurur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiram her nedir ya Resulullah diye soruyorlar. Efendimiz katildir, katil buyuruyorlar. İnsanların birbirini öldürmesi. Yani öldüren için öldürüyor, öldürülen için öldürülüyor bilmiyor. Kimse kimsenin haberi yok. Bu şekilde bir karışıklık durumları olacaktı diyor. İki Müslümanın kılıçlarıyla yüz yüze gelmelerinden kasıt, murat birbirlerine vurmalarıdır. Savaş için vurmaları. Bu çarpışma esnasında ölürlerse ikisinin de cehennemlik olması tevil yoluyla değil de sırf asabiyet, öfke gibi sebeple çarpıştıkları zaman bu şekildedir. Yani tevil ne demek? Herkes kendisi bir yorumda bulunuyor, içtihatta bulunuyor. Doğru olduğunu düşünerek gerçekten samimi olarak Allah için savaştığını, mücadele ettiğini düşünüyor. Böyle olursa diyorlar, böyle olmaz. Ama asabiyet için, öfke için, dünyalık için, menfaat için savaşırsa o zaman olur. Cehennemlik olmalarından kasıt da bu cezayı hak ederler. Allah Teala Hazretleri dilerse cezalarını verir, dilerse de kendilerini affedebilir. Yani ehli hakkın, alimlerin diyor genel görüşü bu şekildedir. Ashab-ı kiram arasında cereyan eden harpler bu kabilden değildir. Yani bundan hareketle o zaman ashab-ı kiramla karşı karşıya geldi savaşta o zaman cehennemlik oldular gibi bir düşünceye varmamak gerekiyor. Onlar müçtehit ve müteevvildir. Tevil yapabilen, bir hüküm çıkarabilen insanlardır. İçtihat yapan insanlardır. Maksatları dünya menfaati veya asabiyet, kavmiyetçilik gibi dünyevi şeyler değildir. Her grup kendinin, her fırka kendinin haklı olduğuna inanmış. Maksatları da Allah'ın dinine yardım etmek, muhalifinin asi olduğuna kani olmuş, hata ettiğine kanaat getirmiş. Bu şekilde bazı hadiseler yine istemeyerek fitnecilerin ortaya karıştırmasıyla istemeden karşı karşıya gelmiş bulunuyor ashab-ı kiram. Müçtehitlerin ise hakka isabet edenine iki sevap, doğruyu bulan, haklı olana iki sevap, haksız olanına, yanlış hata edene de bir sevap verileceği malum. Efendimiz bunu bize bildiriyor. Hata eden müçtehit mazur sayılıyor, günahkar sayılmıyor. Bu sebeple ashab-ı kiramın mücadelesini içtihat olarak anlıyoruz. O konuda onları tenkit etme hakkımız yok. İki büyük fırkanın harp edeceğine haber veren Ebu Hureyre hadisi, en son okuduğumuz hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir mucizesidir bu hadis-i şerifte. Bu mucize ilk asırlarda zuhur etmiştir. Bazıları iki fırkadan Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye'nin askerleri kastedildiğini söylüyorlar. Bu daha sonra da vücuda gelecek de olabilir. Bu gerçekleşen fırkalarda, harplerde kastedilmiş olabilir. Allahu alem. Allah Teala en doğrusunu daha iyi bilir. Davaları bir deniyor hadis-i şerifte. Aynı davaya güden insanlar, iki grup. Bundan kasıt da ikisi de Müslümandır bunların. İkisi de Müslüman olduğunu iddia ediyor veya ikisi de haklı olduğunu iddia ediyor. Velhasıl fitne dönemlerinde karar vermek, bir iş yapmak hayli zor bir durum. Cenab-ı Hak bütün müminleri selamete çıkarsın inşallah. Sıkıntılardan, fitnelerden korusun. Muhterem dinleyenler, bugün de programımızın nihayetine gelmiş olduk. Gelecek programda inşallah görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.